Merhaba arkadaşlar, İsimsiz Podcast'imizin birinci bölümüne hoş geldiniz. Sıfırıncı bölümde kendimizi pilot, ona pilot mu diyoruz bilmiyorum. Ama o bölümde biraz kendimizi tanıttık. Bu ilk bölüm tekrar tanıtmak da bir mahsur yoktur diye tahmin ediyorum. Ben Selman, yazılım mühendisi olarak çalışıyorum. Şu an Amerika'nın Bay Area bölgesindeyim. Uber adlı şirkette ride sharing, yani yolculuk paylaşma, taksi gibi düşünebilirsiniz. Öyle bir firmada yazılım mühendisi olarak, front-end engineer olarak çalışıyorum. 4-5 senelik full-time tecrübem var. Fakat yazılıma ilk başlamam çok daha öncesine, 10-11 yaşlarıma kadar geriye gidiyor. Belki o da podcast'in farklı bir podcast bölümünün konusu olabilir o tür şeyler. 2000'lerde yazılım nasıldı, biz nasıl başladık bu işe? Neyse, kısaca ben kendimi tanıtmış oldum. Yanımda Burhan bana eşlik ediyor. Burhan, kendini tanıtır mısın?
Tabii, ben de kendimi tanıtayım. Öncelikle herkese hoş geldi. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ben de yazılım mühendisi olarak çalışıyorum. Aynı yerde, Bay Area'da. Kaliforniya'nın Bay Area bölgesinde. Groupon adlı bir firmada çalışıyorum. Groupon ne yapıyor? Groupon daha önce voucher dedikleri, işte indirim kupon şeyleri yapan bir firma. Benim çalıştığım alan ise biraz farklı. Bir de retail tarafı dedik. Türkçe'de geçen e-ticaret kısmında çalışıyorum. Güzel gidiyor. Bir yıl bulacak. Önümüzdeki bir iki ay sonra çalışmaya devam ediyorum. Bu kadar.
Süper. Güzel Burhan. Şimdi direkt konumuza girelim. Vakit kaybetmeyelim. Bu podcast'te JavaScript'in 2018 senesindeki durumu. State of JavaScript 2018 diye bir web 2018. İşte stateofjs.com diye bir web sitesinde senelik bir her sene yapılan bir anket var. Evet. Yanılmıyorsam, evet. Değil mi? Biz de o ankete bakıp oradaki 2018 senesinde popüler teknolojiler neymiş? JavaScript'in durumu, memnuniyet neymiş? Kullanan, bu teknoloji kullanan insanların gelir düzeyinden tutun memnuniyet derecelerine kadar çok fazla detay var. O web sitesini inceleyip daha çok fikir edinebilirsiniz. Biz bu bölümde dünyada, yalnızca Türkiye'de ya da yalnızca bizim olduğumuz yerde değil de dünyada bu JavaScript nerelerde kullanılıyor, ne şekilde kullanılıyor değinmeye çalışacağız. Öyleyse sen burada biraz da detay vermişsin, onları da ben dinleyenlerle paylaşayım.
Tabii.
20 binden fazla bir katılım oluyor bu ankete,
evet.
Yanılmıyorsam. Bunun da bir podcast'ı var, o da çok güzel, onu da linklerde bulabilirsiniz. Bu siteyi de kuran kişinin motivasyonu neydi? Neden böyle bir anket yapıp her sene seneler geçtikçe daha fazla kişiyi nasıl kendilerine çektiler? Çok güzel bir şey, ben de dinledim bu podcast'i. Şimdi o zaman direkt konuya geçeyim hadi. Şimdi popülariteden bahsediyoruz. 2018 senesinde JavaScript bu popülariteyi nasıl kazandı? Bu kütüphaneleri popüler yapan nedir? Şimdi çok fazla soru var. Nereden başlayacağımızı ben de kestiremiyorum. Fakat JavaScript neden bu kadar popüler? Oradan başlayalım.
Şimdi,
sen ne düşünüyorsun?
JavaScript neden o kadar popüler? JavaScript ilk başladığında client side'da daha çok kullanıcı tarafında kullanılan bir dildi. Ben hatırlıyorum aslında JavaScript yaptığım dönemleri. Yani sadece client tarafında işte object oriented JavaScript'in olmadığı, single page app'ler falan yok. Node.js daha yoktu o zamanlar.
Evet.
O zamanlar sadece çok kısıtlı bir alanı vardı. İnsanlar arayüzde eğer birkaç bir şeyler yapmak istiyorlarsa JavaScript kullanırlardı. Sonra şeyin bir yazısı var aslında. JavaScript yapan herif şey diyor. Ben bu dili sadece işte şu client side'de kullansın diye yapmadım tarzı bir
onun
şey var.
Onun da şeyi bu muymuş? Öngördüğü bazı şeyler
o da
şeyler
ileride
varmış,
hani böyle bir şey bir de vardır ya, JavaScript developerlar hiçbir zaman ciddiye alınmaz falan diye. Öyle bir söylem var. O da aslında ilk yaparken o dil sadece öyle kullansın diye yapılmadı. Sonra Node.js diye bir şey çıktı. Yani oradan başladı. Ondan sonra single page app'ler, Angular'dır, Ember'dır filan.
Evet, ben popülerisi de hatırlıyorum. Bundan ilk başta biraz söyledim, 10-11 yaşında. O zamanlar tabii kullanıcı deneyimi şu anki gibi değildi. Yani insanların bir web sitesinden beklediği bu değildi. Zaten
tabii,
internet bağlantıları dahi buna müsaade etmiyordu bir noktada.
Tabii.
Ben hatırlıyorum, 145-146 ile Türk Telekom'a bağlanırdık. 146 paralı olan daha pahalı falan. Hemen halledip çıkayım işimi falan. Evde 56K modem, 2-3 kilobayt hızlı bir şey indirebiliyorsun. Bu tür deneyimlerden yavaş yavaş internet belki şekillendi, o noktaya geldi. Ben de dediklerine katılıyorum. Bir de muhtemelen şöyle bir faktör de var. JavaScript'e giriş bariyeri gerçekten düşük.
Evet.
Yani scripting dili bir noktada. Yani bir işte bize biraz akademisi, okulda okutulan işte kavraması zor konseptlerin çokça olduğu, biliyorsun C dilinde işte Hello World yazdırmak için int main bir fonksiyon oluştur.
Şeyler bilmen lazım.
Yani böyle bir altyapı gerektiriyor. Evet. Ya da ezberliyorsun, yapıyorsun.
Daha kötü örneği Java bence. Java'ya örnek verirsen.
Sen evet Java'da da çalıştın. Evet. Yani evet.
Şimdi ben kariyerime tabii Java ile başladım. Hiç unutmuyorum, bir arkadaşım vardı işte şey derdi. Bunun işte başka bir arkadaşı Java ile başlamış, sonra .NET'e geçmiş. Nedeni de Java ile ilk projeyi oluştururken yaşadığı sıkıntılara şeydim ya, bu kadar konfigürasyon falan yapamam yani. Zor olmamalı bu işler. İşte .NET herhalde birazcık daha idesiyle daha kolaylaştırıyor bu işi.
Belki bu senelerde artık bu noktaya geldi. Belki o fark biraz daha kapanmıştı. Neyse konumuz da çok o değil. Şimdi biz JavaScript'e geri dönelim. Şimdi bir kütüphaneyi popüler yapan etkenler nelerdir? İşte GitHub yıldızları mesela. GitHub'da o star. Yani ne kadar insanlar onu işte yıldız vermişse aslında biraz sığ bir faktör olarak düşünülebilir. Fakat bu bir noktada popülariteyi belli eden bir şey. Ben bugün dün bir kütüphaneye bakıyordum. İsmini hatırlayamıyorum. 45 bin tane yıldızı var.
Güvenirsin ona. Evet.
Bu kütüphaneye güveniyorsun. Bu kütüphaneyi rahatlıkla kullanabiliyorsun. Fakat ben işte geçtiğimiz günlerde GraphQL ve Postgre ile alakalı bir şey yapmak istiyorum. Biri bir kütüphane yazmış, 6 tane star var.
Evet, kullanmamaya çalışıyorum.
Şimdi onu kullansam işimi kolaylaştıracak, fakat biliyorum ki bir problemle karşılaşacağım. Kapalı bir kutu, işte nerede hata, çok daha zor olacak. NPM downloadlarını, haftalık trendleri görebiliyorsun.
Evet, evet,
o ne
evet.
kadar istatistik orada alabiliyorsun? Yalnızca haftalık yüklemeler mi?
Overall alabiliyorsun. Ne kadar bugüne kadar ne kadar indirim olmuş falan, onu da görebiliyorsun.
Ben de değerlendirirken paketleri hemen npm, yani paket manager, bu JavaScript dünyasını aşina olanlar zaten biliyor. Orada da indirilme, paketlerin indirilme şeyleri var. O da büyük bir indikator. O da büyük bir sinyal oluyor. Tabii Stack Overflow gibi web sitelerinde ne kadar inanışıyor, ne kadar problemlerini paylaşıp ona çözüm arıyor. Herhalde bu da güçlü bir faktör.
Tabii o büyük
faktör.
Şeyi gösteriyor tabii, o da işte community ne kadar büyük olduğunu aktif, gösteriyor. Evet. Evet. Şey orada da herhalde bir başlık girip yanlış değilsem size şeyi verebiliyor Stack Overflow. Kendileri de bu arada yayınlıyorlar. Mesela bu senenin sonunda hangi konuda ne kadar konuşuldu, kaç kişi yorum yaptı falan filan diye. Tabii onun dışında bir de şeyler var. Bunun gibi bahsettiğimiz surveyler, anketler var. Onlar da diğer etkenler.
Hani... Evet, bunlar da piyasanın nabzını tutmak için güzel. Anketlerden bu az önce konuşmanın başında bir bahsi geçmişti. Fakat bu o tek değil, Stack Overflow da bunu yapıyor.
Tabii.
Aslında yapması gereken en büyük, belki bir öncülük etmesi gereken firmalardan. Evet. Çünkü ellerinde inanılmaz bir data var. Neyse.
Şimdi... Ama bu anketi, ben sözünü kesim. Neden seveyim? Bu anket birazcık daha farklı yapmış olayı. Şöyle... Şimdi Stack Overflow sana büyük ihtimal şey diyecek. Kullanıyor musun, kullanmıyor musun bu ürünü? Birkaç soru daha soruyor. Hı-hı. Bu anketin bir farkı, o şeyi de bahseder. Kurucusu da bahseder. İnsanlar mesela React'i kullandın mı? Seviyor musun mesela React'i? Hı-hı. Bir daha olsa kullanır mısın? Çünkü mesela iş yerinde çoğu bize şey yapılan framework'leri mesela neyi bize verirdi? Mecburen kullanıyoruz. Evet. Hani kendi projen olsa kullanır mısın? Mesela bu gibi şeyler, bu... kullanılan JavaScript library'sinin iyi olup olmadığını bize gösteriyor. Yani. O yüzden seviyorum ben bu
anketi. Ama orada tahmin ediyorum istatistiksel olarak, şimdi .NET kullanıcılarına seviyor musun sorusuyla işte TypeScript kullanıcılarına seviyor musun sorusunu sorduğunda çok farklı. Yani ortada bir skala yok. Yani .NET kullanıcısı kalıtımsal olarak çok mutlu ya da mutsuz olabilir. Yani .NET dünyanın 3. dünya ülkesinde daha çok kullanılıyordur. Oradaki insanlar daha mutludur. Hani çok farklı var.
Evet. Yani dille mutlu musun hani? Üçüncü dünya ülkesinde olduğun için zaten mutlu.
Yok hayır. Üçüncü dünya, hani var olan bir mutluluk adamı belki mutsuz etmiyor hiçbir şey. Yani hani çok faktör var. Bu bahsi geçen podcast'te de böyle bir iki noktaya değiniyorlar.
Evet,
bu
evet.
Nasıl normalize edip bu datayı nasıl genele yaymaya çalıştıklarını. O da güzel bir detaydı. Evet. Şimdi kütüphanelerden bahsediyoruz. JavaScript dünyası zaten ortalık framework'tan geçilmiyor.
Tabii.
Onlarca, yüzlerce, her gün yeni bir framework çıkıyor. Her biri
ki
de
problem, yani bu büyük bir problem.
Çok büyük bir problem olduğunu düşünüyorum ben de. Fakat her birinin bir, aynı bizim bu podcast'i yapma sebebimiz gibi, daha iyi yaparız.
Aynen.
İşte. Daha güzel bir şey ortaya koyabiliriz düşüncesiyle. Fakat günün sonunda sen de o hani kötü şeye dahil olabiliyorsun.
Evet.
Olma riski var.
Şimdi, ama bu aslında dilin bir güzelliğini de gösteriyor bence. Yani bu kadar bunu söylemeyi düşünmüyordum ama dil, yani elastik bir yapısı var ki, evet. Sana bir şekilde bir şeyleri reusable yapabiliyor, bir şey ve insanlar alıp kullanabiliyor bunları.
O da dilin güçlülüğünün bir belirtisi
bence. Evet.
Evet, yani, katılıyorum.
Olabilir.
Olabilir. Fakat bir noktada da insanı yoran, hani sen bu dedin ya podcast'i neden dinliyorum, takip edebilmek zorlaşıyor.
Tabii çok fazla.
Yani bir sene, bilhassa frontend dünyasında bu çok daha fazla.
Çok fazla.
Bir sene ara versen kim bilir nerede bulacaksın kendini. Mağaradan yeni çıkmış insan aynen. gibi insanlar sana bakacak.
Bununla ilgili çok güzel medium.com'da bir şey var. Bir yazı var. Herif işte daha önce web development'la uğraşmış biri. 2017 mi 16 mı bir daha yapmak istiyor. İşte sorular soruyor. Soru cevap şeklinde. İşte jQuery kullansam dalga mı geçiyorsun? jQuery mi kaldı falan filan. Onu da ben paylaşırım. Şey. Çok komik.
Öyle güzel olur. Aynen. Öyle. Tabii 2 senede neler değişiyor tabii. değil mi? Evet. Tabii. Çok hızlı bir değişim söz konusu. Şimdi biz de biraz framework'lerden konuşalım o zaman. Framework'ler
aynen arasında... JavaScript deyince insanın aklına gelen şeylerden
evet,
biri.
Yani yalın JavaScript kullanan çok göremiyorsun zaten.
Yok bence de. Evet.
Birçok problemde de mantıklı da değil belki değil mi?
Bence de değil çünkü problemlerin çoğunu zaten yani diğer insanlar yaşıyor. Bir şekilde bunlara çözümler üretiyor. O çözümleri neden kullanamıyorsun?
Ben de kesinlikle katılıyorum. Bilhassa dinamik bir şirkette, dinamik bir ürün üzerinde çalışıyorsan şimdi benim bir uygulama geliştirmem, güzel bir deneyim sağlamam lazım. Hadi sıfırdan şunları yazalımdansa tabii. geçerliliğini ortaya koymuş, popüler bir kütüphaneyi arkasında destek olan. Çünkü bir yazılım geliştirmekteki büyük problemlerden biri de onu destekle, maintain etmek. Evet. Sürekli o kütüphaneyi destek.
Bir diğer şey de benim bu frameworklerden yapmalarını sevdiğim şey... Bir şeyi dikte ediyorlar. Yani yazılım geliştirme yöntemini opinionated diyorlar ya bunlar hı-hı. için. Onu dikte ediyor. Herkes aynı şeyi yapmak zorunda evet. olduğu için problem çıkmıyor o zamanlar. Tabii daha fikri güzel olan insanlar olabilir ama yani herkes aynı şekilde yaptığı zaman senin yazdığın bir kodu başkası çok rahat bir şekilde anlar.
Evet problem o da çok büyük bir faktör evet. değil mi? Şimdi mesela biz de...
Framework olmadan bunu yapmak zor olurdu.
Zor olurdu. Şimdi evet. iş yerinde de mesela işte kod değişiklikleri pull request ya da different... siz ne tabir kullanıyorsunuz?
Pull request mi diyorsunuz? Yani PR.
Şimdi gönderiyorsun. Şimdi ortada bir yapı, bir mimari yoksa iş nerelere gidebiliyor? Tabii. Fakat bir çatı altında iyi, geçerli kabul ettirmiş patternları takip ettiğinde tasarımları çok daha kolay oluyor. Evet. Framework'ler o noktada güçlü. Tabii şimdi JavaScript dediğimizde 3-4 böyle çok popüler bilhassa frontend yani kullanıcı etkileşimini o deneyimi geliştirdiğin, kullanıcı geliştirdiğin framework'ler var. Bunlardan en popüleri React diyecektim ama önümüzdeki dokümanda Vue.js.
O şöyle bin... aynen o şeyden dolayı yani Star'daki sen dedin ya her zaman şeyi yansıtmayabilir.
Evet.
Kullanıcı sayısı olarak React kesin yani Amerika'da. Evet. Hatta %60-70'lerden bahsediliyor.
Şey. Peki buradaki yıldız sayısının
yani yıldız çok sayısı da fazla şöyle, bir fazlık değil. Ben de aslında kullanıyorum mesela yıldız. Mesela Vue.js'i duyuyorsun sonra gidip biraz bakıyorsun ha bu güzelmiş Star diyorsun. Hani illa
bookmark
kullan...
gibi.
Aynen bookmark yani illa kullandığın bir şey anlamında değil.
Ama yani şurada fark biraz daha şu an %10'luk bir fark var
evet,
muhtemelen.
Evet çok değil.
Çok
evet.
değil. Fakat acaba...
Rakamları paylaş istersen de.
Tabii React şimdi önümüz şunlara bakıyoruz. Biz React çok popüler zaten birçok kişi biliyordur diye tahmin ediyorum. Amerika'da da çok popüler. Bilhassa bizim bulunduğumuz bölgede ben Uber şirketinde React kullanıyoruz frontend'de. Yahoo'da da aynı şekilde React kullanıyorduk. İkinci sırada Vue.js var. Üçüncü sırada Angular var. Angular'ın da tabii birçok versiyonu var yanılmıyorsam değil mi?
Bu 44 bin şu an Angular dedikleri. Şimdi onun aslında gireceğiz ama Angular'ın ilkine Angular.js, ikinci ve sonrası şu an 4-5-6 diye gidiyor. Ona Angular diyorlar.
Hmm.
Öyle bir isim. Artık Angular.js'ten konuşmamaya çalışıyorlar çünkü deprecated oldu. Yani daha artık geliştirme yapılmıyor onda.
Anlıyorum.
Bu son versiyonu yani.
Öyleyse bunlar hakkında biraz konuşalım. Tabii, tabii. Konuşacak çok şeyimiz var. Belki... Bu bölümde çok detaya girip işte yani her şeyi
giremeyeceğiz, evet.
giremiyor olacağız. Fakat zaten mevzu da bu podcast'i yapma şey konuşacak şeyimiz çok. Bu podcast için konuları araştırır bakarken sonu yok bu aynen. dünyanın. Yani ben inanıyorum ki çok daha böyle bunlara vakit harcayarak biraz daha detaylı konuşacağımız bölümler de olacak. Fakat bu bölümde bu JavaScript dünyasına genel şeyle bir bakış atıyor olacağız. Biraz konuşalım evet. bu üç popüler şeyden. Ben React iş yerinde kullanıyorum. Bundan önce hatta seninle bir projede Angular geliştirmiştik evet. hatırlarsan. Hı. Angular sonrası React çok daha Vue library'si. Yani biliyorsun Angular'da şimdi yeni versiyonları hakkında yorum yapmaktan biraz çekiniyorum. Çok incelemedim. Fakat bizim kullandığımız ilk versiyonunda biraz daha MVC yani Model, View ve Controller çok şeyi barındıran bir kütüphaneyken ondan sonra React kullanmaya başladığımda View yani sadece evet. View'larını handle eden hatta State'in React State, Component State'inin dışına çıkmak istediğin an sana yardımcı olmayan Redux gibi farklı şeyler işin içine giriyor orada. 3-4 sene ben bu şeyde çalışmaya devam ettim. Halen çalışıyorum. Güzel bir kullanıcı deneyimi sağlıyor. Etrafındaki community çok daha gelişmiş durumda. Senin tecrübelerin ne yönde?
Ben React'i biraz senden biraz daha geç kullanmaya başladım. Bir buçuk senedir falan kullanıyorum.
Groupon'a geçtikten sonra
mı? Groupon'dan önce de yani bakıyordum zaten. Evet. Videolar izlemiştim onu. Kendim de küçük bir uygulama yapmıştım. Katılıyorum. React'in şeyleri var. Yalnız ya Angular 2 ile kıyaslarsan insanların insanların söylediği şey two way data binding. Yani iki taraflı veri bağlama problemi var Angular'da. Bu ne yapıyor? Bu performans sıkıntıları neden oluyor. React işte bunları çözüyor. Ve library olması dediğin gibi. Hani aslında bir kütüphane. Angular ise bir framework. Orada büyük bir farkı var. Ve mesela Groupon'da React seçilmesinin en büyük nedeni bu yani. Çünkü zip edildiğinde şeyi bayağı küçük ve ön yüze gönderildiğinde daha hızlı bir şekilde gönderiliyor ve bu yüzden React tercih etmişler.
Evet, belki bizim burada bahsetmediğimiz çok daha şey var. Tabii, çok bir fazla. Tanesi de pre-React diye mi okunuyor? Biraz daha...
Pre-React. Yani biz onu kullanıyoruz bu arada. Pre-React kullanıyoruz.
Oo.
Nedeni de Facebook zamanında bilenler belki bilir. Copyright problemleri vardı. Çözdüler onu gerçi.
Lisans problemi.
Evet. Onu çözdüler. Gerçi işte ama işte Groupon o zaman karar vermişti.
Peki en büyük farklılıklar ne React ve Pre-React?
Hiçbir farkı yok. Aynı şeyleri kullanabiliyorsun aslında.
Fakat boyut olarak daha
küçük. Çok küçük evet. Onu o yüzden insanlar tercih ediyor.
İşte, acaba nerede bir trade-off söz konusu? Yani mesela React'te diyelim life cycle metotlarını işte çıkarıyoruz biz vesaire gibi kararlar alıp bu boyutu küçülttüler. Onu bilemiyorum.
Yeniden yazdıklarını söylüyorlar. Ama magic de olabilir yani.
Evet.
Sihir var orada belki de. Evet.
Güzel. Bir sonraki Vue ve Angular hakkında neler düşünüyorsun?
Aynen. Ben Vue kendim hiç kullanmadım. Baktım yani küçük böyle bir şeylerine girip, o dokümantasyonlarına girip. Vue şöyle. Şimdi React size bir template şey vermiyor. Bir separate, yani ayrı bir template şeyi yok. JSX dedikleri biraz çirkin. Aslında çok sevmediğim bir şey var. Bir dil var. İşe yarıyor. İşi görüyor ama HTML ile JavaScript kodunu ayırmıyor. Vue, React gibi component based. Yalnız kendi ayrı template'i var.
Anladım.
O güzelliği o. Yani Angular'a o tarafta benziyor. Yalnız component based baktığın zaman React'e benziyor. O da yanlış desem yine library gibi. Kendi onda mesela Vue.x diye bir şey var mesela Redux'a benzeyen. Onun gibi aynı state management tool'ları falan filan var. En çok popüler. Herkes kullanmak istiyor ama büyük bir şey olur o da. Yani arkasında çünkü Facebook, Google yok ya.
Anlıyorum. Şimdi sen şundan da bahsetmişsin orada. Çin'de çok popüler. Alibaba oradaki çok büyük firmalardan bir tanesi.
Etkiliyor evet. Alibaba kullanıyor olması diğer herhalde Çin'deki kullanıcıları bir şekilde. Çünkü güven veriyor yani Alibaba gibi firma kullanıyorsa belki ileride ona destek de verir yani.
Evet. Tabii bu firmaların da bu tür frameworklerin arkasında olması muhtemelen desteklemesi. Yani şimdi React'in mesela Facebook'un onun arkasında olması çok güçlü bir argüman sunabileceğin. Tabii. Ama Vue'da da belki bir firmadan çıkmadı ama arkasında birçok firmanın olması güçlü bir faktör.
Evet, aslında olur. O anketteki şeylerden biri, onunla konuşuruz belki. Kullanıcı demografiye baktığın zaman React ve Angular kullanıcıları genelde, daha doğrusu React mesela genelde Kanada, Amerika, Avustralya gibi ülkeler. Ama Vue'ye baktığın zaman mesela Çin'de büyük bir şey yani. Nedeni de işte Alibaba yani.
Evet. Yani bu gibi faktörler etkiliyor, de var bu işin içerisinde. Evet. Süper. Peki şimdi şeyden de bahsettik biraz. Data, yani bu şimdi bir uygulamam var bilhassa React, Vue'da state management'ı, bilmiyorum React gibi set state yapıp belki component state'i manage etme vardı. Ben de bu arada Vue'la alakalı bir yılan oyunu canlı yayında bir şey yapmıştım. Orada çok küçük bir tecrübem var. Fakat tabii uygulaman kompleks bir hal aldığında artık state'i manage, yani uygulamanın durumunu manage edemez hale geliyorsun. Önceden jQuery dünyasında React'le gelen bir declarative, yani tanımlayabildiğin bir UI, davranışını tanımlayabildiğin bir deneyim söz konusu. Fakat jQuery gibi teknolojileri kullananlar daha iyi bilecektir. Uygulamanın mevcut andaki state'inin ne olduğu hakkında bir fikir yürütemiyorsun. Mental bir harita yok kafanda.
Evet.
İşte class'ı almışsın, vermişsin. İşte onu göster, bunu göster. İşte uygulamanın diyelim kullanıcı interaksiyona girmeye başladı uygulamayla. 3 dakika geçti. Mevcut durum ne? Bir reasoning, bir sebep sonuç ilişkisi yürütemiyorsun.
Evet. Onun da o var. Bir de benim sevmediğim işte Angular 1'de çok vardı mesela. Hmm. Ona kısıtlama getirmiyor ve bir objeye farklı yerlerden ulaşabiliyor ve o objeyi değiştirmişsen başka bir yerde.
Evet.
Redux mesela onu engelliyor. Redux sana sadece one diyor ki way. Aynen bir yerde ben bunu ve sadece bir yerde bunu editleyebilirsin, düzenleyebilirsin diyor. İşte mesela bu hatırlıyorum bizim şirket çalışırken bir bug olmuştu mesela. Hmm. O bug'da aslında bir state değişmemesi gereken bir şey başka bir yerde değiştirmişti mesela. Evet. Hiç dikkat etmeden o pes edilmiş, o başkası almış bunu değiştirmiş. Redux gibi mesela bu opinionated şeyler onu da engelliyor.
Evet, aslında bu tür şeyler tabii bilgisayara daha iyi yaptırabilmek için değil de developer'a, yani o kodu evet, yazan kişiye evet, yardımcı olabilmek için değil
maintenance,
mi?
Maintenance, evet. Maintenance için ileride gelince de çok işine
evet,
yarayacak.
Evet, yani kodu yazan kişi sen olsan daha işte bir ay iki ay geçiyor, kompleks bir logic geriye dönüp baktığında kaybolabiliyorsun. Aynen. Bunu hepimiz yaşıyoruz, aynen, küfür ediyorsun, git blame bakmışsın, bakıyorsun kendin canlı yazıyorsun. Tabi bu durumu yönetebilmek React gibi şeyler başta bir olanaksa, yani declarative bir API aynen veriyor sana. Ve adam diyor ki işte state'i her yerde set edemezsin. Ya da Redux gibi bir kütüphane kullanıyorsun. Neredeyse çok zor hale geliyor state'i direkt manage etmek, evet, durumunu değiştirmek. Bunlar hakkında biraz konuşabiliriz. Redux tabii, bunlar arasında belki de en popüler evet, olanları
evet,
değil
evet,
mi?
Evet.
Çok da küçük bir kütüphane yanılmıyorsam.
Kompleks ama. O kadar size'i, küçük ama size'i küçük doğru.
Evet.
Ama anlaması hatta insanlar şeyde ilkini okudum hiçbir şey anlamadım gidip evet, bir daha gelip.
Böyle biraz bir şey zaman problem alıyor.
Biraz
evet,
zaman alayım. Evet.
Fakat çok aslında yalnızca frontend dünyasına odaklanan bir şey de değil. Bu çok mevcut olan bir pattern'ın bu domaine, bu şeye uyarlanmış hali. Bilmeyenler için belki özet geçmekte fayda var. Angular'da two-way binding, yani iki taraflı update edebileceğin bir yapı varken güncelleyebileceğin, Redux'ta biraz daha farklı. Bir kullanıcı diyelim bir aksiyon trigger ediyor, bir butona bir yere tıklıyor. Sonra sen tıklandı deyip reducer'larınla state'i o aksiyona göre tekrar şekillendirip farklı farklı kısımlara bölüp hatta durumunu yalnızca kocaman bir blokta değil de işte sen uygulamanın şu kısmını yönet, sen bu kısmını yönet diyorsun. Böyle sürekli dairesel bir şey düşünebilirsiniz. Tek yön. Fakat MobX'ten bahsetmişsin. Onlar evet, da tahmin ediyorum benzerdir.
Benzer birazcık da. MobX birazcık da çok, kullanıcı sayısı çok fazla yok. Yalnız şey çok yapıyorum. Redux'ın yaptığı bazı şeyleri aslında magic yapıp senden şey yapıyor yani.
İşi saklayarak biraz daha, daha kolaylaştırıyor.
Yapıyor, evet.
Tabii bu her bu tür şeylerde trade-off söz konusu. Evet. Yani size küçülüyorsa kesin bir şey var. İşte hani daha kolay kullanılıyorsa belki işte black box, kapalı bir kutu
evet,
halini alıyor.
Evet. Yani performans sıkıntısı yaşarsın belki.
Evet.
Onun gibi
o tür faktörler çıkıyor.
Tabii bir de şeyden bahsetmek istiyorum. React Context şu an çok popüler.
Evet. Ben denemedim henüz. Beta şu an React hangi versiyonda var bilemiyorum. Beta'da 16'da
mı? Geldi galiba ama bilmiyorum. Biz de yani React'te kullanıyoruz biz şu anda. Bilmiyorum.
Facebook şey. Developer konferansta sanırım duyuruldu bu değil mi? Orada izlediğim ya da ben Twitter'da
yok,
videolarda izlediğim
Context var aslında ya. Oldu bayağı. Sen bahsettin Hooks olabilir.
Belki. Ben Hooks'tan bahsediyorum. Evet, evet. Affedersin.
Hooks herhalde beta. Context oldu bayağı evet, diyorlar. Şimdi şöyle bir problem var Angular şey React dünyasında. Bir şeyleri komponentler arası bir şeyler paylaşılırken props'lar pes ediliyor.
Evet.
O büyük bir problem. Ne yapıyor? Chain'e neden oluyor?
Evet.
İşte Redux mesela buna büyük bir çözüm getiriyor. Evet. Neden? Global bir state çünkü. Angular'da ne var mesela? Global bir scope var mesela. Root scope dedikleri. Eski Angular'da. İşte context'e bunu getiriyor. High order komponentleri kullanıp en başa bir şey getiriyor ve bütün onun altındaki bütün komponentler ona erişebiliyor evet, ve bu sıkıntıyı çözüyor. Ben kendi kişisel fikrim eğer projen çok büyük değilse Redux'tan uzak durulmasını öneriyorum genelde. Şirkette de böyle bir projemiz var. Bunu önerdim. Ki o yönde gideceğiz yani. Ama kompleks bir enterprise büyük bir uygulama varsa Redux kesinlikle kullanılmalı.
Ben de aslında Burhan Bey'in bu konudaki fikrim biraz daha katıydı. Yani bir büyük bir şirkette çalışıp kompleks olacak bir uygulamada üzerinde çalışıyorsan ilk günden Redux'ı koy gibi böyle işte ya da Redux benzeri bir şey koyup state'in daha akıllı manage et düşüncesindeydim. Geçtiğimiz 2-3 aydır bir proje üzerinde çalışıyoruz ve GraphQL kullanıyoruz. Az önce ona geleceğiz. O konuya çok girmek istemiyorum ama Redux kullanmamaya karar verdik dediğin gibi bizde. Ve React State ile aslında düşündüğümden çok daha efektif, çok daha iş yapabileceğimizi fark ettim. Yani çoğu zaman aslında gerçekten de o kadar...
Gerek yok kompleksiteye.
Hani burada bir cycle var. İlk başta bakıyorsun, işte Redux ne kadar güzel, çok şey çözer diyorsun. Sonra tekrar en baştaki konuma, onun hoşa gitmesidir mi söz konusu. Evet. Bu konuda benim de fikirlerim biraz değişti. Şimdi GraphQL dedim az önce, ondan bahsedelim biraz.
Tabii.
Hiç senin tecrüben oldu mu?
Benim çok fazla tecrübem yok. Bizim şirkette bir Skeletor dedikleri bir ana çatı var. O ana çatıyla gelen tool'ları biz kullanıyoruz. O şöyle bir karar aldı.
Yani bir platform takımı var ortada.
Platform takımı var aynen. Küçük bir takım. O takım şöyle bir karar aldı. Var olan REST server'ın önüne bir GraphQL server, Apollo mu artık oluyor veya başka şeyler mi var? Öyle bir şey konulup arkada yine REST olacak ama ön yüzden GraphQL'e konulacak. Ben kendim sadece okumalarım var. Küçük böyle bir şeylerim var. Proof of concept'ler var.
Onun güzel. Biz de Uber içerisinde kullanmaya başladık. İşlerinde profesyonel olarak da bizim de platform takımımızın desteğiyle bunu kullanıyoruz. Ben bunun dışında kişisel bir projemde, hatta dün bir canlı yayın yaptım. 13-14 saat sürdü az önce söylemiştim sana da. Orada GraphQL kullanarak bir geliştirme yapmaya gayret ediyoruz. Orada da aslında state'e çok ihtiyacının olmadığı bir durum yaratıyor sana. Şöyle, her bir, şimdi GraphQL bir spec, Facebook'un tanımladığı query language. Yani API'ların arasındaki haberleşmeyi kolaylaştırabilecek bir sistem sana sunuyor. Bir spec, yani bir böyle bir sistem olabilir şeyini yansıtıyor.
REST gibi değil mi? O da bir sonuçta.
Evet, REST'e çok güçlü bir alternatif olarak söyleyebiliriz. Tabii bunun referans implementasyonu var. JavaScript'te GraphQL implementasyonu var. Fakat yönetmeniz gereken o kadar şey var ki o noktada devreye biraz tekrar bir framework, tekrar bir şey kütüphane giriyor. Apollo çok popüler olanlardan bir tanesi. Relay'in de olduğunu biliyorum. Başka daha güçlü alternatifler var mı bilemiyorum ama en popüler iki tanesi belki bunlar. Ben hem bu kişisel projemde hem şirkette Apollo kullanıyoruz. Çok büyük firmalar yavaş yavaş bu Apollo ve Relay benzeri şeyleri kullanmaya, kendi başına her şeyi implement etmek zorunda kalacaksın. Bir örnek vermek gerekirse client side'de cache'lemen lazım bazı şeyleri. Örneğin benim bu şahsi side project'te üzerinde çalıştığımız şeyde bir şeyleri her bir React komponentinde aynı veriyi çeker gibi yapıyorsun. Fakat ortada abstract edilmiş, soyutlanmış bir yer var ve sana cache'den veriyi döndürüyor.
O güzel.
Böylelikle işte hiç acaba keşimde mi değil mi iyi işte matrixleri, yani server tarafı da var bunun. Server'da express server'ını wrap edip bir portla ya da aynı porttan kolay bir şekilde GraphQL query'lerini alıp işte analiz edip, çünkü GraphQL isteği çok uzun bir post HTTP isteği.
Evet, evet.
İşte bunu anlamlı hale getir, hangi resolver, işte hangi çağrılar daha çok geliyor, rate limiting. Yani çok faktör var, bunları kolaylaştıran bir kütüphane olmuş oluyor Apollo.
Altyapısında ne kullandığını biliyor musun? Service workers falan filan gibi bir şey mi yapıyor?
Açıkçası hiç bilmiyorum. O kadar araştırma fırsatım olmadı. Fakat development'ımızı çok hızlandırdığını düşünüyorum. Tabii
şu konuyu geçmeden önce Apollo'ya ilgili bir şey söyleyeyim. Sen dedin ya Redux kullanmamaya karar verdim. Apollo'nun aslında bunda büyük etkisi var. Bunu Apollo kullananların çoğu aslında Redux kullanmamaya çalışıyor. Çünkü kendisinin bir state management sistemi var. Evet. Bu Redux'a bir alternatif olarak görülüyor.
Evet, aslında o konuda şunu söyleyecektim ben de. Her komponentte query React Apollo diye bir kütüphaneleri var.
Aha.
Her komponentte query komponentin deklaratif bir şekilde API'den istek yapabilir hale getiriyorsun. Ve böylelikle her komponente işte git diyorsun 10 tane bana işte users object'i geri döndür. Ve her komponentte bunu dediğinde yalnızca bir kez en başta yapılıyor. Sonra cache'den senin işte ama 3 numaralı user'ı çektin, sonra 5'i çekiyorsun, cache'de yok. Yani bunu çok akıllı bir şekilde halledip state şeyini minimuma indirgiyor. Artık functional komponentler yazıyorsun React. Hiç state'inin olmadığı lifecycle'lara da çoğu zaman ihtiyacın kalmıyor. Çok kolay bir şekilde halledebiliyorsun.
Aynen. Geçelim mi diğer konuya?
Olur.
Şimdi bir diğer konu backend frameworks'ler. Neler var? Express zaten çok popüler, çok bilinen. 4-5 tanesi vardır herhalde.
Belki
mi?
Belki tabii buna girmeden önce şimdi JavaScript ve backend bundan 10 yıl önce...
Yani saçma olur.
Evet. Buna dediğin gibi yayının başında Node.js runtime'ı buna çok olanak
daha
sağladı.
Daha da var mı bilmiyorum aslında. Node.js de kaldı gibi yani. Ondan sonra bir şey geldi mi bilmiyorum.
Şöyle, Node.js default olarak Chrome'un V8 engine'ini kullanıyor değil mi?
Evet.
Microsoft'un da bu Edge browser'ında kullandığı ismini şu an hatırlayamıyorum. O da runtime'ını Node.js'te o runtime'da çalıştırma imkanı sağlıyor. Fakat Node.js'e alternatif bir işte JavaScript'te backend'de kullanmanı sağlayacak bir alternatif var mı? Ben de bilmiyorum.
Ben de hiç duymadım.
Evet, tabii şimdi Node.js'te de server side'da bir standart Java'da ya da diğer dillerde çok dilde olduğu gibi standart bir API ile network, dosya böyle çok şeyi kolayca halletmeni sağlıyor. Fakat orada da tabii bu her projede sıfırdan vanilla JavaScript yazar gibi Node.js'te tekrar her şeyi işte route
evet,
management
yazamaz.
Mesela her uygulama, her backend'de olan şey kolaylaştıran bazı framework'ler var değil mi?
Evet, şey, Express onlardan biri. Aslında MVP framework diye geçiyor. Şey, web MVP framework mı diye geçiyor Express? Express ne veriyor size? İşte belli API'ları var. Web development için çok iyi. HTTP için bütün utility'leri veriyor size. Middleware yap, işte route'unuza middleware'ler falan yazabiliyorsunuz. İşinizi kolaylaştırıyor. İşte performance bu gibi işleri de hallettikleri için bayağı bir restful bir mesela backend yazmak istersen Express.
Hatta generator'ları da var değil mi? Yani 10 dakika
evet.
İçerisinde bir
evet,
server ayağa kaldırıp.
Evet. Aynen 10 dakikada çalışan bir API'n olur yani.
Evet. Peki alternatifleri Next.js ve Koa demişsin. Bunlar muhtemelen server sonuçlarını.
Yani Next.js tam aslında alternatifi değil ama Next.js biraz da aslında backend framework bile değil. Ben çok kullanmadım Next.js'i. Çok duyuyorum ama. İşte static server side rendered application'lar için bir web sitem vardı mesela diyelim. Her şey static. O zaman da Next kullanıyor. Yanlış hesap sadece React da kullanılıyor bu arada.
Anladım.
Evet.
Ben de buna benzer bir şey kullanıyorum projelerimden bir tanesini. Razzle.js diye bir proje. Muhtemelen benzerdir diye tahmin ediyorum.
Aha.
Sana bir ama bu tabii backend framework olarak bunu söylemek mümkün değil belki de biraz daha frontend server. Yani React'ten bahsettik.
Evet.
Client side'de render ediyor fakat server side rendering yapmak istediğinde
aha.
İşte React'in API var. String'e render et sonra onu işte HTTP
evet.
Response'a ver mümkün. Fakat bu işi biraz daha akıllı hale getirip işte server'daysa veriyi çek, veriyi çektikten sonra render et gibi biraz daha akıllı hale getirmeye, bundling yapmak istediğinde
evet.
İşler biraz daha değişmeye başlıyor. Belki bu tür teknolojiler orada şeye
hayır.
Giriyor.
Koa'yı hiç bilmiyorum. Koa ama yanlış değilsem Express'in bir şeyi, bir karşılığı.
Bizim ilginç bir şey var. Ben de ilk kez şeyde
duydum. Orada mı duydun?
Hayır. Şu an Uber'in web platform takımının bize sağladığı
hı hı.
İşte yeni bir frontend server oluşturmak istediğinde kullandığın command line'de bir
hı hı.
Şey kullanıyoruz. O Koa bazlı bir frontend server hatta Fusion.js diye open source edilmiş bir proje. GitHub linkini belki koyarız ilgilenenler bakabilir. Koa üzerine inşa edilmiş. Oradaki design decision yani bunu kullanmaya iten neydi açıkçası bilmiyorum. Belki şirket içi
popülarite
dokümanlara
olabilir.
Bakıp.
Popüler bir şey çünkü.
Evet ama önceki sitemiz Express üzerineydi. Nasıl böyle bir köklü değişiklikle
aha.
Oraya geçtiler bilmiyorum. Fakat yeni sistem çok daha plugin based. Yani küçük modülleri çok daha küçük parçalara bölüp onu plugin uygulamana entegre edebiliyorsun. Express'e güçlü bir alternatif anladığım kadarıyla Koa. Fakat çok fikrim olmadığı için yorum yapmaktan
Express,
çekiniyorum.
Express biz şeyi hatırlar mısın? Happy.js vardı.
Evet.
O mesela Express ilk çıktığında onun kadar güçlüydü neredeyse yani. Şu an yok tabii.
Evet. Ben Happy.js'i kullandığımı hatırlıyorum.
Aynen.
Evet, bir projede.
Express.
Fakat çok uğraştığımı da hatırlıyorum. Örneğin authentication için sağladığı kütüphaneyle
biraz farklıydı. Evet.
Bir şeyler yapmak çok
evet.
Zordu. Bir noktada tabii bu frameworkler kısıtlayıcı rol oynayabiliyor.
İşte o zaman biraz hype driven development'a bakıp
evet.
Bu kullanacağın library ne kadar popüler ona bakman lazım.
O evet öncesinde yani hemen işte elini kolunu sıvayıp işte işin içine girmektense belki ama işte insan da onu yapamıyor çoğu
tabii.
Zaman. Bilhassa kişisel projelerse işte bu popülermiş şimdi bunu öğreneyim. Şimdi aslında ben yargılamıyorum sorun da yok. Mesele öğrenmekse
tabii.
Öğrenebilirsin fakat günün sonunda çok şeye el atmış fakat bir şeyi derinlemesine bilmez hale de gelebiliyorsun.
Evet. Test framework'leri onlara geçelim istersen.
Olur,
ne kullanıyorsunuz siz şu an mesela Uber'de?
Biz Uber'de Jest kullanıyoruz. Ben
hı-hı.
Bir iki kişisel projemde de kullanmaya başladım. Çok hoşuma gitti. Yalnızca Mocha gibi işte diğerlerini Jasmine kullandığımı biliyorum. Mocha konusunda çok fikrim yok. Mesela Sinon.js demişsin.
Mocha'yı biz kullanıyoruz. Ben ondan bahsedebilirim.
Olur. Nasıl bir deneyimdi senin
Mocha
için?
Mocha güzel. Fena değil. Mocha şöyle yalnız. Mocha böyle bütün bir test framework'ten ziyade pluginlerle yapabileceğim bir şey. Sinon.js çok popüler, onu da kullanıyor. Chai var işte, o da Assert Library aynen onlar için kullanılıyor. Güzel, fena değil. Bizim kullandığımız versiyonu biraz daha farklı bizim şirkette. Bir wrapper var üzerine. Onun üzerine geliştirilmiş. Biz onu kullanıyoruz. O işleri tabii çok kolaylaştırıyor.
Benim Jest'te hoşuma giden özelliklerden biri de şuydu. Snapshot özelliği var. Yani evet, bir React komponentini render edip onu Snapshot olarak commit ediyorsun repozitörüne. Evet, evet. Ve şimdi çoğu zaman görsel değişiklikleri test etmek gerçekten çok zor. UI testing, yani ekran görüntüsünü al, değişiklik oldu tekrar al, diff yap ve piksel farkı ne kadar, akıllı bir algoritmayla değişikliği algıla. Sonra bir insan ona baksın, bu istenilen bir değişiklik miydi değil miydi? Çoğu zaman istenilen değişiklikler oluyor. Fakat snapshotlar ona kısmen bir alternatif. Fakat şöyle bir faktör de var. Şimdi geçtiğimiz gün bir pull request gönderdim. 125 dosyaya dokunmak zorunda kaldım. Ve 30-40 tane snapshot'ı güncelledim. Bu ürünü daha canlıya almadık. Production'a deploy etmiyoruz. O yüzden snapshot'ları o update ediyorum. Hiç umurumda dahi değil. Değişiklikler ne oldu tek tek bakmıyorsun. Fakat şunu öngörebiliyorum. İşte codebase'e biri geldi, değişiklik yaptı ve snapshot'ı render ettiğinde ya bu burada render oldu. Yani React komponentinin bir sonraki, şimdi React komponentine baktığında state buysa bunu render yoksa bunu render et diyor.
Evet.
Fakat kompleks hal aldıkça son render edilen şey nedir'e cevap bulmakta zorlanıyorsun. Snapshot özelliği orada güzel bir faktör oluyor. State'e göre state'i değiştirip render ediyorsun. Sonra bakıyorsun nasıl bir DOM tree ortaya çıkacak. Güzel bir özellik.
Bu arada şey sağlıyor mu, bu arada sözünü kestim pardon. Browser compatibility olaylarını yapıyor mu Jest'te?
Hiç bilmiyorum açıkçası o işin o tarafını.
Ha, okay.
Öyle bir gereksinimimiz yok şimdilik kullandığımız projede. Çünkü çalışanlar tarafından kullanılacak bir uygulama. Belki araştırmak lazım daha geniş çaplı bir projede kullanırken. Bir de React dışı nelerde kullanabiliyorsun açıkçası onu da bilmiyorum.
Ben de React dışında kullanan bilmiyorum. Yani insanlar React için biliyor Jest'i ama React için değil tabii. Diğer şeylere de kullanılabilir.
Anladım. Mesela hoşuma giden bir farklı özelliği de şimdi mesela işte timerları ya da bir şeyleri stop, spy gibi şeyleri kendi sağlıyor.
Kendi veriyor. Evet. Kolay onlar. Güzel bir kolay yapıyor işleri. Evet. Bir de Jasmine var. Jasmine biraz daha eski. Angular zamanında aslında kullanmıştık sen. O beraber çalıştığımız proje de vardı. Evet. Assertionları şeye çok benziyor. Çayın assertionları çok benziyor. Yani birebir aynı neredeyse. O da şey yani büyük bir frame. Çok eski ama. O da işte JavaScript'in şey herhalde. Eskiden bir şey kullanmamaya çalışıyor.
Evet.
Ama çalışan
popülaritesini kaybetmiş. Popülaritesini
biraz kaybetti evet.
Evet.
Onda da işte smoke'lar, spy'lar geliyor şeyde.
Güzel. Şimdi tabii JavaScript artık biz spesifik olarak web'den belki biraz odaklandık konuştuk ama yalnızca artık web'de değil. Geçtiğimiz günlerde ben editörümü değiştirdim. Vim kullanıyordum canlı yayınlarda. İzleyenlere daha iyi bir tecrübe yaşatabilmek için ilk olarak VS Code şeyini aslında bu noktaya değineceğiz ama şuna değinmek istiyorum. Electron ile neler yapılabildiğini yeni yeni keşfediyorum.
Var bayağı.
Bu Atom diye bir IDE var, editör var.
VS Code'un kendisi de.
VS Code da mı öyle? Evet. Sonra Slack, Discord gibi uygulamalar developer işte konsolu açıp bir web uygulaması şeyiyle çok çok şaşırmıştım. Tabii RAM kullanımından şikayet edenler var. Ne kadar efektif bilemiyorum.
Onunla ilgili bir meme vardı da. Slack'la ilgili şey diyor. İşte bilmem kaç 1-2 megabaytlı şeye gittik, uzaya gittik diyor. 16 GB'lık RAM'lik bilgisayarım var. Slack kullanamıyorum diyor.
Evet, çok büyük bir faktör herhalde. Fakat bir noktada iş çok kolaylaştırıyor. Geçtiğimiz günlerde biriyle konuşuyorum. Büyük bir firmada kiosklar, yani bu aletler var ya işte basıyorsun, işte büyük fiziksel bir alet. Evet. Orada Electron kullanarak bir kullanıcı deneyimi orada tasarlamışlar. Yani web developer işte frontend diye title'ı geçiyor. Fakat artık sadece web siteleri mouse'la böyle tıklanacak şeylerin dışında çok daha büyük uygulamalarla elverişlerle geldi.
O var. Bir de Native var. Bir de React Native çok bilinen. Ondan sonra Cordova vardı eskiden. Onun üzerine Ionic diye bir şey var. Angular kullanıp bir de native script dedikleri Angular 2 ile gelen bir. Bu bahsettiğim tabii hep şey mobil tarafı. Desktop ve mobilde de kullanılabiliyor yani JavaScript.
Evet, çok çok daha farklı bir hal aldı.
React Native özellikle çok popüler yani. Facebook'un kendi yerinde Messenger yapıyor mu? React Native.
Groups, ben evet bir videosunda şunu ben duymuştum. Bu groups feature, yani gruplar, grup arasındaki işte Facebook groups diye bir konsept var ya, yavaş yavaş geçirdiklerini söylemişti. Şu an ne noktada bilemiyorum açıkçası. Mesela bizim çalıştığım iş yerinde de önceki iş yerinde de uygulama biraz daha kompleks. Mesela map view, yani işin içerisinde harita render etme, işte ikonlar, işte biraz kompleks bir hal aldığında
Kolay değildir, evet.
artık kolay olmuyor. Bridge'lerle uğraşıp işte React Native ve Native kod arasındaki ilişkiyi kurmak zorlaşıyor ve çok büyük bir overhead oluyor düşüncesiyle farklı kararlar almayı iten noktalar oldu.
Evet, şimdi bir de çok duymuştur, belki çok duyuyoruz. İnsan bizi dinleyenler de duymuştur. PWA gibi web workers, yani progressive web app dedikleri web workers gibi yeni yeni terimler çıkıyor. Google aslında çok fazla şey yapıyor bunları. Onlardan çok duyuyorum. Bunlar neler? Sen duydun mu? Bir fikrin var mı bunlarla ilgili?
Açıkçası benim bir şahsi tecrübem yok. Benim
Aha.
de duymuş olduğum bazı şeyler var. Geçtiğimiz günlerde web worker kullanarak neler yapılabileceğine bakıyorum.
Aha.
Çok kompleks şeylere müsaade ediyor fakat bu tür şeylere ihtiyaç şimdi YouTube'da video izliyorum developerların.
Aha.
Şimdi adamın gereksinimlerine bakıyorsun. Sonra bu gereksinimler için bu kompleksiteye, yani bu konseptlerin kullanılmasına, pratikte kullanılmasına ne kadar ihtiyaç var açıkçası bu probleme çok güzel bir çözüm diyebildiğim şey olmadı. Yani
Anladım.
öyle bir tecrübem yok.
Anladım. Ben biraz daha fazla baktım bunlara da. Aslında Progressive Web fena değil. Şöyle bir şey önerileri var, bu PWA ile uğraşanlar. Diyorlar ki insanlar artık telefonlarını app indirmek istemiyor. Mesela sen hayatında bir defa veya ayda yılda bir kullanacağın bir uygulamayı mesela telefona indirmek istemezsin. O yüzden onun gidip mobil uygulamasını şey web şeyine gidip o uygulamayı kullanmak istersin. Şimdi onu yaparken de mobil app şeyini experience almak istiyor insanlar. PWA de şeyler getiriyor aslında, yani bir framework falan değil. Konsept aslında bu. Diyor ki nasıl çalışman gerekiyor. Mesela offline çalışabilmelisin diyor artık. Mesela web client'in diyelim ki server'da şeyi kesildi. Bunun gibi şeyler getiriyor işte. Icon getiriyor. Şey,
Optimistik şekilde davranıp
aynen. Fena
backend
değil aslında. Ve ne yapıyor mesela? Offline nasıl çalışabilirsin diyor. İşte servis worker'ları kullanırsın diyor. Bütün kolları diyor cache'lersin mesela diyor telefonla gibi şeyler.
Evet, mesela mesela to do uygulamasına bakmıştım. Şimdi to do'yu gönderiyorsun fakat bağlantın kopmuş. Optimistic response. Bu
Evet.
GraphQL'de de bu
Evet.
özellik var. Sanki her şey yolundaymış gibi
Evet.
deneyime devam ediyorsun. Fakat internet bağlantısı ilk fırsatta belki aşağıda mesela Google Drive'da da bu Google Docs gibi şeylerde de o deneyimi yaşıyorsun.
Evet.
Çok güzel bir kullanıcı
Disable
deneyimi.
ediyor, editim ama halen sana mesela
Evet,
view
bazı
tarafı.
durumlarda müsaade ediyor.
Müsaade ediyor. Evet,
Bilmiyorum.
sonra da şey yapıyor. Evet.
Farkını bilemiyorum. Bazen bana da müsaade etmiyor fakat
Bazen
bazen
etmiyor. Evet, bazen ediyor. Herhalde bağlantı gidip geldiğini görünce müsaade ediyor mu? Ben bir
artık
de aynı
bilemiyorum
o diff'i alıp yazabilirim diye düşünüyor herhalde.
ya.
Bu da böyle. Başka neler var? Bir de utility library'ler. Bunlar da çok popüler.
Olmazsa olmaz
Aynen.
LoRa.
Yalnız bir geçen gün bir tweet görmüştüm. Bunların hepsini bir tweet'e koyup herifin biri hiçbirini kullanmayın diyordu. İşte ES6'e falan filan çoğunu artık özellikle Lodash
Ona
mesela.
katılıyorum, evet.
Evet. Şöyle yalnız mesela Webpack falan kullanıyorsan Lodash'ın aslında her şeyini import etmek zorunda değilsin. Sadece işe yarayanları al. Diğerlerini
Fonksiyonları.
hani tree shaking mi artık ne yapıyorsan onları
Ama o
atıp.
da tabii developerlarda bir tembelliğe de yetiyor. Yani
Doğru.
adam bir
Doğru.
hiç loop yazmaz hale geliyor ya da işte
Doğru.
hani bir şeyleri reverse edeceğin ya da biraz da frontend dünyasından şu problemi görüyorum. Bilhassa işte çok hızlı bir giriş yapıp bir an önce böyle öğreneyim işte para kazanayım düşüncesiyle biraz daha böyle işi kolaylaştıran kütüphanelerin yardımıyla güzel deneyimler oluşturmak çok kolay fakat belli noktaya ulaştığında ya da işte belli scale'a ulaştığında uygulama mesela şeye bakıyorum işte şimdi Lodash için clone şeyini kullanacağım. Geçtiğimiz günlerde source koduna bakıyorsun bufferlardan tut işte circular yani
Performans genelde
handle
kötü ya.
edemediği
Aynen.
hiçbir şey
Aynen.
yok fakat
Gerekli.
işte
İhtiyacın yok sana da.
JSON stringify sonra JSON parse yapıp klonlamayla işte JSON compatible bir objem varsa inanılmaz bir performans
Evet.
farkı var arada.
Şey mesela for loopları mesela kıyasına bakmıştım ben. En performansı bizim kullandığımız
Form,
eski for
evet,
int
let
yani
i
aynen.
değil,
O yani en performansı. Tabii işte ne kadar datayı for ettiğine bağlı o da. Çok
evet.
büyük bir data okunurluğu daha kolay tabii yeni şeyler.
İşte tabii kendime de tezat düşmek istemiyorum. Önceki şeylerde dakikalarda şundan bahsetmiştim. Yani kaç kişi o kadar yoğun, o kadar performans ağırlıklı uygulamalarda çalışıyor gibi şey demiştim. Geçtiğimiz günlerde basit bir özellik üzerinde çalışıyorum. Tabletin webcam'ini kullanarak QR scan edeceksin. QR kodları var ya
Evet.
kare. onu scan edeceksin, bakıyorsun. Adam şunu fark ettik, işte adam iPad'i alıp şarja takmıyor saatlerce. İşte biz de QR scanner'la saniyede 60 kez mesela scan etmeye çalışıyorsun falan. Yani pil ömrünü tüketiyor, kamera evet. açık kalıyor, kapamıyor falan. Yani yavaş yavaş projeler büyüdükçe yani o dünyaya adım atıyorsun.
Evet, ben de şimdi çalıştığım firmadan dolayı aslında bize performans çok önemli. Çünkü
ticarette bir yerse daha da önemli.
Bayağı
yani.
Bir önemli. Hatta mesela şöyle bir yerde okumuştum. Mesela Amazon şöyle bir A/B experiment dedikleri bir experiment yapıyor. Bu experiment'ta yanlış değilsem böyle milisaniyelik böyle 200 milisaniye mi ne geciktir pardon 200 milisaniye değil mi? 1-2 saniyelik bir sayfasının daha geç yüklenmesi
milyon
yıllık
dolar.
Milyon dolar değil billion.
Uf.
Aynen 2-3 billion zarara neden oluyor.
Milyar,
yani milyar dolar zarara neden olacak şeyde yani. Şimdi böyle bir uygulamada çalıştığın zaman her şey çok önemli artık.
Evet.
Milisaniyeler önemli artık. Bizim şirkette de işte özel bir ekip var. Ekipten ziyade bir grup gibi bir şey var. Her takımdan insanlar 2 hafta bir birleşip şeyi takip ediyoruz biz performansı. Yani hangi sayfanın performansı ne? Ondan önceki haftaya göre evet. sürekli konuşuluyor. Ve neler yapılabilir?
Süper.
Evet.
İşte belki tamam over optimize, over engineer etmeye gerek yok diyoruz. Fakat mental olarak da bunu akılda tutup bilinçli karar
Tabii,
almak
tabii,
önemli
tabii.
Bu noktada.
Tabii, kesinlikle. jQuery gitti bu arada. jQuery yok artık. Üzülüyorum
evet,
ona
kullanan,
biraz.
Peki bu survey'de result'lara ben bakmadım. Ne kadar
Bakabiliriz
aktif,
aslında.
ne kadar kullanılıyor bilmiyorum. Fakat tabii bu modern şeyler arasında hype'ını kaybetti. Şimdi tabii firmaların da şöyle bir şey var aslında Burhan. Yani işe adam alacaksın. Ben jQuery kullanıyorum dediğinde adam gelmiyor sana. Yani bu şimdi hype'tan bahsediyoruz ama firmalar talent yani yetenekli insanlara ulaşabilmek için dahi kararlarını değiştirebiliyor.
Evet,
Yani bu tür şeyler de rol oynuyor. Belki jQuery'nin ölmesinde böyle bir faktör rol oynadı. Nasıl istatistikleri
İstatistiklerini bir
görebiliyor
bulabilirsin.
muyuz?
Evet, şurada aslında şu an
Aslında hala
halen var
popüler.
popülaritesi. Evet.
Evet,
Halen.
şimdi baktığımız listede Lodash ve Moment birbiriyle yarışır durumda. İnanılmaz popüler. 11
Evet.
bin artık ne birim bilmiyorum. Fakat jQuery bunlardan %30 daha az popüler
evet, ama
görünüyor.
Ama 3. sırada yani.
3. Underscore.
Underscore çok eski diye artık.
RAM da RxJS'ten daha popüler. Evet.
Evet. RxJS de yani çok spesifik bir ihtiyaç için kullanıldığı
çok
için.
Çok zaten evet.
Çok azmış.
Neden
olur,
yer almış bilemiyorum. Tabii JavaScript'ten bahsettik. Nerede sen ne kullanıyorsun? Geliştirme ortamın nedir?
Aa, aynen. İşte text editörlerin çoğu developer'ın çok sevdiği, konuşmak istediği
evet.
bir konu. Ben önceden WebStorm kullanıyordum. Hatta aboneyim hala. Yani yılda bir 30-40 dolar para
alıyorum.
Para
veriyorsun.
Aynen.
Sen o zaman öğrenci paketi o. Sen öğrenci olarak mı görünüyorsun nedir? Yoksa
Bilmiyorum.
100 dolar sanırım değil mi?
Bilmiyorum. 100 dolar mı? 30-40 dolar düşüyor. Belki önümüzdeki şey, belki de hala
belki
öyle kal.
Artı.
Çünkü öğrenciyken almıştım onu. Şimdi bu yeni şeye katıldı. Angular'la bayağı iyiydi. WebStorm halen çok iyiydi. Yalnız paralı olması bir de çok ağır.
Evet.
O yüzden
indekslemeden problem,
indekslemede çok
mı?
Problem yaşıyor. Evet, Node modules'ların hepsini indekslemeye çalışıyor salak.
Kapadığın durumda
kapayabiliyor musun bilmiyorum ya.
Muhakkak kapıyorsundur.
Evet, hiç bakmadım.
Yoksa
sonra
yandın.
Ama herkes VS Code kullandığı için yeni geçtiğim şirkette. Hı. Ben de devam ettim.
Şans verdin.
Yaptım. Aynen bir şans verdim. Şöyle bir şey yalnız. Temayı yine WebStorm teması yaptım. Yani tema WebStorm'a çok benziyor. Tool'ları, şeyleri de benim kısa yolları falan filan da ona çektim. Çok memnunum ya yani VS Code bayağı iyi.
Süper. Ben
Sublime
de
da kullanıyorum sözünü keseyim yine. Sublime'i de şey için.
Yapıştır bir şeylere bak
aynen,
falan
aynen,
mı?
Aynen onun için kullanıyorum Sublime.
Ben de Sublime'i o iş için kullanıyorum. Hızlı açılıyor bir şeyler yapıyorsun
evet.
falan. Açık kalıyor arkada kaydetmesen bile tutuyor
evet.
falan. Ben de Vim kullanıyorum fakat geçtiğimiz günlerde şöyle bir hata yaptım. Flow.js'ten falan bahsetmedik hiç. Belki önümüzdeki bölümlerde bahsederiz. Flow type checking yani JavaScript'te bir tipleri kontrol edip daha dikkatli kod yazma, reason edebileceğin bir sebep sonuç ilişkisi kurabileceğin kod yazmana müsaade sağlayan bir kütüphane. Şimdi yeni kullanıyorum. Dedim ki ben değişiklikleri yapar en son flow şeylerini düzeltirim aslında.
Aynen.
Yani aykırı adam yapmış bu problemin önüne geçmek için. Bir baktım işte 500'ün üzerinde flow hatası. Şimdi Vim'e plugin kuracağım. İnanılmaz zor. Yani şimdi bakayım şu an canlı yayın bu şeyler için şahsi bilgisayarımda Atom'u kurdum. Paket inanılmaz paket var. Bir tıkla işte flow'u enable edebiliyorsun,
evet,
açabiliyorsun
evet, çok kolay.
Ve çok güzel çalışıyor.
Evet.
Şimdi Vim'de buna benzer pluginleri kurup şey yapmak çok daha fazla vakit
evet.
yani yapılmayacak şey yok. Fakat o...
Ama package manager'lar falan var değil mi?
NPM var. Vandal gibi paket manager... Yok var. Paketler de var. Fakat customize etmek. Şimdi atoma bakıyorum, sağ tıkla tıklayıp TreeView'un background color'ını değiştirdim.
Evet.
Hani şimdi bunu, tüm bunları yapmak için şimdi Vim'de o kadar aşina olup işte scripting diliyle bir şeyler yazayım, o onu trigger etsin, çok daha zahmetli. Ben de o düşünceyle geçtiğimiz 1-2 haftadır iş yerinde atom kullanıyorum. Aha. Çok çok hoşuma gitti. Çok güzel gidiyor. Fakat istatistiklere bakılırsa VS Code bunlardan 2-3 kat daha popüler.
Evet, son 1-2 senedir özellikle VS Code. Sublime da şey için kullanılıyor bu arada o da.
Geçti o da mi? Benim bir takım arkadaşım kullanıyor. Hiç bizde anlayamadım.
Anlıyor. Onda da işte pluginler evet. Aynı şekilde bir yani kompleks
fakat
bir şey haline geliyordu.
Sen hiç şey yapıyor musun VS Code'da bilmiyorum. Ben Atom'da denemedim ama İşte mesela WebStorm'da işte play button var. Basıyorsun, uygulamayı çalıştırıyor. Sonra debug edebiliyorsun uygulamayı kullanarak.
Yani frontend'de ben çok sürekli browser kullandığım için.
Runtime'de developer console kullanıyorum.
Ama mesela Java geliştirme için IntelliJ kullanıyorum. Evet. O da WebStorm'a çok benziyor. Çok çok işime yarıyordu.
Süper. Bu bölüm için konuşacağımız son şeydi herhalde değil mi?
Bu kadar aynen. Yani onun dışında aynen TypeScript var mesela. O da çok popüler. Dediğin gibi flow. Onu koymayı unuttum ama o da evet. Bir...
Onlardan önümüzdeki yayınlara konu kaldı. Aynı,
aslında bu bahsettiğimiz bütün şeyler hepsi çok detaylı konuşulacak. Bir podcast olabilecek şeyler aslında bu. Özellikle evet. Mesela React'i bir podcast'e bile sığdıramayacak kadar evet. Geniş bir şey çünkü bunlar.
Önümüzdeki bölümlerde dört gözle biz de kendimizi bekliyoruz konuşurken. Güzel olacak. O zaman bu bölüm için şimdilik burada keselim. Podcast'imizin ismi hala yok. Günlerde bir isim bulacağız bu podcast'te. Buraya kadar dinlediyseniz teşekkür ederiz. Bize destek olmak için paylaşırsanız sevdiklerinizle, işte yazılımla ilgilenen iş arkadaşlarınızla çok güzel olur. Daha fazla kişiye ulaşmak her zaman daha güzel. Bir kar amacı gütmüyoruz. Bildiklerimizi paylaşmak ve sizden bir şeyler öğrenmek istiyoruz. Her zaman bize Twitter'da yazabilirsiniz, sorularınızı yöneltebilirsiniz. Geri bildirimlerinizi açığız. Biz bu işi ilk kez yapıyoruz. Profesyonel olarak daha öncesinde yapmadık. Geliştireceğimiz çok nokta vardır. Geri bildiriminizde yapıcı olursanız daha güzel olur haliyle.
Ben de hiç alışkın değilim bu arada. Geri bildirimler şey kötü olursa ağlarım falan.
Duygusal olarak evet. Aynen. İnternet dünyasında öyle bir problem var. Herkesin kibar olmasını bekleyemiyorsun. Filtreden geçirmek önemli. Öğreneceğiz.
Evet, teşekkür ederiz bir dinlediğin için tekrardan.
Oldu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Kendinize iyi bakın.